bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kuzey İrlanda ve İra. Silahlı mücadeleden siyasal çözüme. Levent Özçağatay. 1. kaset 1. yüz. Papirüs Yayın Evi. 1. basım Nisan 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. İrlanda sorunu İngilizlerin binli yılların başında İrlanda'yı işgaliyle başlar. Kangrenleşerek yüzyıllarca süren bu sorun 20. yüzyıl başlarında 1920'de İrlanda'nın kuzey-güney olarak ikiye ayrılmasıyla yeni bir boyut kazanır. 1916 Paskalya ayaklanması ilk önemli dönemeçtir. Cumhuriyetin ilanı bununla gelir. Ama ardında kan ve gözyaşı vardır. Ayaklanma bastırılır. İlk bağımsız parlamentonun silahlı gücü, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun, IRA, ortaya çıkışı, 1922'deki ayaklanmayla olur. Ülke yeniden bir iç savaşa sürüklenmiştir. Kuzey İrlanda'nın tarihinde yeni bir süreç başlamıştır. Bu aynı zamanda Kuzey İrlanda sorununa damgasını vuracak olan İran'ın tarihsel misyonu içinde önemli bir kavşak noktasıdır. Kuzey İrlanda ve İra, işte böylesine bir sürecin günümüzdeki durumuna dönük tanıklığı içeren bir çalışma. Levent Özçağatay'ın İran'ın 1994'teki ateşkes ilanından sonra Kuzey İrlanda'ya gidişi bu tanıklığın ilk adımını oluşturur. İkinci gün Barış Duvarı'nı görmeye gittim. Berlin Duvarı'nı görme şansım kalmadığından insanları birbirinden ayırmak için inşa edilmiş son duvar olan Batı Belfast'ın Barış Duvarı'nı ziyaret ettim. Bu duvar Avrupa'nın en fakir iki mahallesini birbirinden ayırıyordu. Katolik Falls ve Protestan Shankill. Binalar duvar yazıları ve itinayla yapılmış resimlerle doluydu. Mural adı verilen bu duvar resimleri sanki sorunların tarihini açıklıyordu. Çırak çocukların şehrin kapısını krala kapamaları, maskeli ve silahlı protestan gruplar ve Britanya bayraklarıyla boyanmıştı. Slogan teslim yok idi. Falls'ta ise politik bir zenginlik göze çarpıyordu. Mandela'dan Che Guevara'ya, Amerikalı Kızılderililerden Sandinistalara, Filistinli gerillalardan Marksist Şehit Connolly'e kadar. Kuzey İrlanda ve İra, düne olduğu kadar bugüne de önemli göndermelerde bulunan bir çalışma. I am black, I am proud. Siyahım, gururluyum. Amerikalı siyahi müzisyen James Brown. I am Irish, I am proud. İrlandalıyım, gururluyum. Alan Parker'ın The Commitments isimli filminden. So corso, ne so fiero. Korsikalıyım, gururluyum. Korsika'da bir duvar yazısı. Euskalduna naiz eta harro nago. Basklıyım, gururluyum. Bask ülkesinde bir folk şarkısından. Ön söz. Kuzey İrlanda'ya ilk gidişim 1994'te İran'ın ateşkes ilanından hemen sonra oldu. Ne Troubles olarak isimlendirilen sorunlarla ne de İRA ile ilgili fazla bilgim yoktu. İran'ın İrlanda Kurtuluş Ordusu anlamına geldiğini sanıyordum. Örgütün bugünkü liderlerinden Jerry Adams da Cumhuriyetçi bir aileden geliyor olmasına rağmen çocukluk yıllarında İran'ın İrlanda Asi Ordusu, Irish Rebel Army anlamına geldiğini düşünürmüş. Havaalanıyla Belfast arasında çalışan otobüs beni dünyanın en fazla bombalanan oteli unvanına sahip Hotel Europa'nın yakınındaki terminalde bıraktı. Televizyonlarda yıllardır izlediğimiz dürbünlü, tüfekli, miğferli ve kamuflajlı askerler ve zırhlı araçlar ortalıkta yoktu. Ateşkes ilanıyla sokaklara dökülüp gece gündüz kutlamalarda bulunan halk yığınları da ortalıklarda yoktu. Güneyden gelip de kutlamaları izleyen bir gencin gazetelere geçen sözü aklıma geldi. Dünya kupasında da bir şey kazanmamıştık ama yine böyle sokaklara dökülmüştük. O günlerdeki iyimserliğin uçup gittiği açıktı. Her şeye rağmen Belfast Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinden farklı gözükmüyordu. Daha sonra havada çok yukarılarda asılı duran birkaç helikopter gözüme çarpana kadar şehirde bir tuhaflık sezmedim. Takip eden günlerde de bölgedeki diğer kentlere gittiğimde tepemde helikopterler görmeye devam edecektim. Belfast'ta 3 taneydiler. Zaman zaman biri ortadan kayboluyor fakat bir diğeri derhal onun yerini alıyordu. Bölge turistlerin uğramaktan çekindikleri bir bölge olduğu için çoğu zaman gittiğim yerlerdeki tek turist ben oluyordum. Devamlı havaya bakan bir turistin ilgi çekeceğini sanıyordum ama yerlilerden hiçbiri dönüp bana bakmıyordu bile. Hiç kimsenin umursamadığı helikopterlerin beni takip etmekle görevli olduklarını düşünmeye başlamıştım. İkinci gün Barış Duvarı'nı görmeye gittim. Berlin Duvarı'nı görme şansım kalmadığı için Avrupa'da insanları birbirinden ayırmak için inşa edilmiş son duvar olan Batı Belfast'ın Barış Duvarı'nı ziyaret etmem şarttı. Bu duvar Avrupa'nın en fakir iki mahallesini birbirinden ayırıyordu. Katolik Foss ve Protestan Schenkel. Bu iki mahalle bölgesi gerçek yüzüydü. Binalar duvar yazıları ve itinayla yapılmış resimlerle doluydu. Mural adı verilen bu duvar resimleri sanki sorunların tarihini açıklıyordu. Schenkel, Kral William, çırak çocukların Derry şehrinin kapılarını Katolik Kral James'e kapamaları, maskeli ve silahlı protestan gruplar ve Britanya bayraklarıyla boyanmıştı. Slogan teslim yok idi. Falls'da ise politik bir zenginlik göze çarpıyordu. Mandela'dan Che Guevara'ya, Amerikalı Kızılderililerden Sandinistalara, Filistinli gerillalardan Marksist Şehit Connolly'e kadar. Murallar taraflara ve yönetime mesaj göndermek için kullanılıyordu. Görünümde bütün sorun İngiliz emperyalistlerin 17. yüzyılda adada kendilerine sadık bir toplum yaratmak amacıyla İskoçya'dan ve İngiltere'den göçmenler getirip yerli halkın topraklarını bunlara dağıtmasıyla başlamıştı. Yerliler ve göçmenler arasındaki ayrılığın bir yüzü de yerlilerin Katolik, göçmenlerin Protestan oluşu. Bunun o dönemlerde fazla bir önemi yoktu. İngiliz emperyalizmine ilk başkaldıran liderlerin Protestan oluşu bunu gösterir. Ne var ki takip eden yüzyıllar zengin Protestanlarla yoksul Katolikler ve sanayileşmiş Kuzey ile ekonomisi tarıma dayalı Güney'in çatışmasını getirecektir. Emperyalist Londra'nın ise bu çatışmayı nasıl körüklediğini Karl Marx şöyle dile getirmiştir. Romalı işgalcilerin böl ve yönet prensibine dayanarak İngiliz devlet adamları sosyal çelişkilerle oynayarak, rüşvet vererek, dini fanatizmi ateşleyerek İrlandalı milliyetçi gruplar arasında uyuşmazlık tohumları ektiler. Sorunu mezhepler arası sekteryan olarak belirlemek bölge ekonomisinin kaymağını yiyen protestan patronların işine gelmektedir. İş gücü bölünmüştür ve protestan işçi sınıfı patronlarla işbirliği içindedir. Grev nedeniyle iş günü kaybetme sorunu olmayan patronların patlayan bombalara aldırdığı yoktur. Katolik toplumda ise patronlar yeni palazlanmaktadır. Var olan sınıf çelişkisini ise sekteryan savaş gizlemektedir. Cumhuriyetçi lider Jerry Adams, Katolik patronundan sendikalarca belirlenmiş asgari ücreti istediği için işinden kovulduğundan bahseder. Zaten dünyanın birçok bölgesinde nereden kaynaklandığı unutulmuş olan ya da gözden kaçan birçok bölünmenin, toplumlar arası güvensizliğin ve nefretin, dinsel veya sekteryan yönü ön plana çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Bosna'da görev yapan Protestan İngiliz askerlerle Katolik Hırvatlar arasında çıkan çatışmaların tek nedeni Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal edilmesi ya da İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill'in Tito'yu, Hırvatlarınsa Nazileri desteklemesi değildir. Hırvatlar İrlanda'da Katolik dindaşlarını öldüren İngiliz ordusuna öteden beri düşmandırlar. Yüze yakın Hırvat'ın salt bu nedenle İngiliz askerleri tarafından öldürüldüğü iddiaları fazla yankı uyandırmasa da haberlere geçecektir. Bölgede bir de terminoloji sorunu var. Bölgeye Ulster, Kuzey İrlanda veya Altı Vilayet denmektedir. Ulster, İrlanda'nın tarihi dört coğrafi bölgesinden biridir. Fakat ada bölündüğünde bu bölgenin 9 vilayetinden 3'ü Dublin'e bağlandığı için bölgeye yalnızca Protestanlar Ulster demektedir. Katolikler içinse bölge 6 vilayet adını taşır. Kuzey İrlanda ise genelde herkesin kullandığı bir terimdir. Katolikler kendilerini milliyetçi, nationalist olarak tanımlamaktadır. İçlerinde İngiliz yönetimini ve ordusunu adadan sürüp adayı birleştirmeyi politik fikir ve askeri amaç olarak belirleyenler vardır ki bunlara da cumhuriyetçi, republican denmektedir. Cumhuriyetçiler IRA ve ondan türeyen yarım düzine küçük örgütte toparlanmışlardır. Üç İralı bir odaya girince gündemdeki ilk madde bölünmedir. Eski bir İra şakasıdır. Türk soluyla karşılaştırılırsa, Cumhuriyetçi hareket içindeki bölünmelerin sayısının abartıldığı açıktır. Cumhuriyetçi hareket, Republican Movement denilince de İra ve onun politik kanadı Sinn Féin akla geliyordu. Asker üye gönüllü protestanlarsa kendilerine birlikçi, unionist diyorlardı. Londra ile olan birliği korumak ve İrlanda Cumhuriyeti ile olan sınırları muhafaza etmek tek amaçlarıydı. Aralarında birliği korumak için silaha sarılmış olanlar vardı ki bunlara loyalist, kralcı deniliyordu. Böylece çatışma tarihe karışmış olması gereken bir boyutta kralcılar ve cumhuriyetçiler arasındaydı. Birlikçiler milliyetçilere fenyan, papacı, taik ve komünist de diyorlardı. Cumhuriyetçilerse resmi IRA, official IRA olarak bilinen eski Marksist IRA elemanlarını sticky diyorlardı. Adamlar Paskalya ayaklanmasının yıl dönümünde taraftarlarının yakalarına yapıştırıcıyla zambak taktıkları için isimleri böyle kalmış. Onlar da aynı iş için zamk yerine toplu iğne kullanan bugünkü IRA'ya, Provisional IRA, iğne kafalılar diye gelmişler. Günümüzde ilk gruba resmiler, ikinci gruba geçiciler denmekte. IRA, aktif olarak kendi içinde görev alan üyelere gönüllü, asker ya da yalnızca üye diyor. Sayıları 400 ile 600 arasında değişiyor. Bizim İngiltere olarak tanıdığımız devletin asıl adı ise Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Krallığın bayrağı eski İskoç ve İngiliz bayraklarının bir karışımı. Kuzey İrlanda ve Galler bayrakta yer almıyorlar. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan geriye kalan Birleşik Krallığın kendisi ve Dependencies adı verilen çoğunun nüfusu 10.000'i geçmeyen bir düzine Atlantik ve Pasifik adaları. Bunların içinde stratejik ve ekonomik yönden en önemlisi olan Hong Kong zaten 1997'de kaybedilmiştir. Yüzyıllarca dünyanın dört bir tarafında şehit vermiş kraliyet ordusunun 21. yüzyıla girerken yalnızca krallığın kendi toprakları üzerinde kayıp veriyor olması kaderin tuhaf bir cilvesidir. İngiliz halkınınsa Kuzey İrlanda'nın krallığın bayrağı altında kalması diye bir derdi yoktur. Kamuoyu yoklamalarında çoğunlukla çekilelim demektedirler. İngiliz politikacılarsa Kuzey İrlanda'nın varlığını ancak 1970'lerde öğrenebilmişlerdir. 1969'daki olaylardan sonra bölgeyi ziyaret eden İçişleri Bakanı'nın Londra'daki ofisine döndükten sonra söyledikleri ilginçtir. Allah aşkına bana bir duble viski getirin, ne berbat bir memleketmiş. Zamanın Başbakanı Wilson, Bölgeye asker gönderilmesi için planlar yapılmasını istediğinde, kabinesinde bölgeyle ilgili bilgisi olan bakan bulamamıştır. Dönemin İçişleri Bakanı ve geleceğin Başbakanı Callaghan ise 1997'de basılacak bir kitapta denizin bu tarafında İrlanda'yı bilen birisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Oradaki durumu tam olarak anladığımı iddia ederek de kendimi hiçbir zaman kandırmadım diyecektir. Krallığın parlamentosu bölgeyle ilgili sorunlara yılda ortalama 2 saat ayırmıştır. İşçi Partisi'nin ilerici bakanlarından Barbara Castle, bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmeye çalışan genç bir milletvekiline, git Rodezya ya da Vietnam'la ilgilen nasihatını verir. Bölgenin unutulmasında Keltik mirasını gizlemeyi görev edinmiş İngiliz tarihçileri rolü büyüktür. Kendisi de İngiliz olan tarihçi E. H. Curran, meslektaşlarına yönelttiği eleştiri ilginçtir. İngiliz tarihçiler için tarih istenen yolda gidiyor gibi göründüğü sürece anlam doludur. Kuzey İrlanda'nın kendi para birimi vardır. İngiliz sterlini ile eş değerde ve geçerli olmasına rağmen Londra'daki alışveriş merkezlerinde bu parayı kabul ettirmek kolay değildir. İngiltere'nin İrlanda'ya bakışının en güzel özetini ise yazar Tim Pat Coogan verir. Yazar Dublin'de bir tiyatroda 1. Dünya Savaşı'nın son ve muharebelerinde kıyıma uğramış Ulster Tugayı'na ait Protestan İrlandalılar hakkında bir oyunu izledikten sonra yanında oturan İngiliz elçisinin karısına ne düşündüğünü sorar. Cevap ilginçtir. O ırk mı? Onlar hakkında mı? Onlarla benim hiçbir alakam yok. İki toplumun üyelerini birbirinden ayırmak kolay değildir. Benzeri sorunların yaşandığı Güney Afrika, Filistin gibi ülkelerde insanların isimleri, derilerinin renkleri ve konuştukları dil kimliklerini açığa çıkarmaktadır. Kuzey İrlanda böyle değildir. İki toplum da İngilizce konuşmaktadır. Protestanların aksanının Katoliklerden farklı olduğu bir gerçekse bile İngilizlerin çoğu bunun farkında değildirler. İrlandalıların ana dili olan İrlanda Gaelic dili, Dublin hükümetlerinin ve akademisyenlerin çabalarına karşın mezarından kalkmayı reddetmektedir. 18. yüzyıl öncesi zenginliğine ve yaygınlığına ulaşması imkansız gözükmektedir. Cumhuriyetçi lider Jerry Adams'ın soyadı İskoç kökenlidir. Yoldaşı Martin McGuinness'in soyadını her iki toplumda da taşıyanlar vardır. 1970'lerin ortalarında masum Katolikleri kaçırıp işkenceyle öldüren ve insanlık dışı cinayetleriyle kendilerine Shankill kasapları adı verilen bir Protestan çetenin lideri olan Lenny Murphy'nin soyadı Katolik İrlandalılara aittir. Bugün İngiliz toplumunda kullanılan ve iyi bilinen soyadlarının çoğu Keltik kökenlidir. Dünyanın dört bir tarafına yayılmış İrlanda kökenliler arasında ABD başkanlarından Kennedy ve Reagan, Avustralya başbakanlarından Keating gibi isimler vardır. Şilili özgürlük savaşçılarını İspanyol emperyalizmine karşı örgütleyen ve Şili'nin bağımsızlığını kazanan lideri O'Higgins, İrlandalı bir göçmenin çocuğuydu. Che Guevara baba tarafından İrlandalıdır. İran'ın bir numaralı hedefi Demir Lady Thatcher bile büyük annesi tarafından İrlanda kanı taşır. Britanya'da 850 bin birinci kuşak ve 3 milyon eski kuşak İrlandalı yaşamaktadır. Bunları beyaz tenli oldukları ve İngilizce konuştukları için İngilizlerden ayırmak zordur. Aksanları ve isimleriyle etnik kökenlerini açığa vuranlar ise ırkçı saldırıların ve ayrımcılığın kurbanı olmaktadır. Kendileri de ırkçılıktan paylarına düşeni alan Türk ve Kürt göçmenler için bile İrlandalılar siyahlardan sonra istenmeyen komşular listesinde 2. sırayı alır. Batı Belfast'ta Cumhuriyetçi şehitlerin gömülü olduğu meşhur Milltown mezarlığında tanıştığım mezarcı Patrick ve kardeşi açık açık IRA üyesi olduklarını söylüyorlardı. Bir mezarın başındaki yaşlı bir ziyaretçiye Katoliklerle protestanlar arasında ne fark var diye çocuksu bir soru sordum. Çocuklarla ilgili bir fıkra ile cevap verdi. Katolik bir aile protestan komşuları ile deniz kıyısına pikniğe gider. Hava güzeldir. Mayolarını getirmemişlerdir. Katolik ailenin kızı ve protestan ailenin oğluna çıplak olarak denize girmeleri için izin verilir. Eve dönülür. Katolik ailenin kızı sessiz ve düşüncelidir. Annesi ne olduğunu sorduğunda şöyle cevap verir. Katoliklerle protestanlar arasındaki farkın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Belfast'taki son gecemde bir barda iki gencin bizim deyişimizle bir kız meselesi yüzünden birbirlerine girmeleri bana bölgenin gerçek yüzünü gösterecekti. Polis olay yerine 3 zırhlı araçla geldi. Civardaki bütün yollar tutuldu. Bir helikopter havadaki yerini aldı ve polisler bara çelik yeleklerle girdiler. Ateşkes ilan edilmeden önce Interpol dünyada polisler için en tehlikeli çalışma bölgesinin Kuzey İrlanda olduğunu açıklamıştır. Bölgede 1970'ten bu yana 300'den fazla polis öldürülmüş ve 9000 tanesi yaralanmıştır. Yukarıdaki olay polislerin çalıştıkları tehlikeli koşulları gösteriyordu. Böyle bir bölgede insanların neden polis olmak isteyeceklerini düşündüm. Polis şefi Phoenix, 1996'da yayınlanacak bir kitapta teröristlerle başa baş mücadele etmek için polis olduğunu iddia edecektir. Bu Katoliklere düşman ve kinci protestanlar için geçerli olabilir. Ulster polis gücüne ait polislerin %96'sının protestan olduğu bir gerçektir. Benim aklıma uyan asıl nedeni ise İran'ın yayın organı Republican News'un 15 Mayıs 1997 tarihli sayısında görecektim. Sıradan bir polis memurunun haftalık ücreti 600 sterlindir. Belfast'ın kendi dünyalarına kapanmış sakinlerine sorduğum sorulardan biri de çözümün ne olabileceğiydi. Cevap veren çıkmadı. İran'ın Ağustos'ta ilan ettiği ateşkese kralcı silahlı gruplar, Ekim'de kendi ateşkesleriyle cevap vereceklerdir. Tarafları masaya oturtmak için çabalayan Dublin ve Londra'nın gündeme koyabilecekleri çözümler fazla değildir. Ciddiyetiyle tanınan New Internationalist dergisi Mayıs sayısını Kuzey İrlanda'ya ayırmış ve 7 değişik çözüm önermiştir. Çözümlerden birisi bölgeyi yeniden bölmekti. Demokratik coğrafya en ince ayrıntılarına kadar çizilmişti ve pratikte yeniden bölmek zor gözüküyordu. Çekildiği her koloniyi bölerek bırakmak İngiliz diplomasisinin sanki bir gereğiydi. Londra'nın Bosna için önerdiği çözüm de bölmekti. Bölgeye bağımsızlık vermek ve Avrupa Birliği'nin sorumluluğuna bırakmak bir başka çözüm şekliydi. Böylece Katoliklerin nefret ettiği İngiliz ordusu çekilmiş olacak, Protestanların istediği gibi de sınır korunmuş olacaktı. Son öneri ise hem Londra'ya hem Dublin'e idari sorumluluk veren, bölgeyi ekonomik ve kültürel olarak her iki başkente bağlayan ama tarafların eşit temsil edildiği bir meclisle, Belfast'ta idari yetkiler de veren dünyada eşi benzeri görülmemiş bir modeldi. Belfast sakinleri benim kendilerine önerdiğim bu çözümlere dudak bükerek cevap veriyorlardı. Ne ateşkes süresince ne de daha sonra seçenekleri tartışma noktasına gelinemeyecekti. Fakat son çözüm Brüksel, Washington, Londra ve Dublin tarafından desteklenen tek çözümdü. Ne var ki kralcı birlikçi cepheyi temsil eden politik partilerin bırakın bir mecliste birlikte çalışmaya, Sinn Féin ile aynı odada oturmaya bile tahammülleri yoktu. Ateşkesin bozulmasından sonra iki taraftan 27 politikacıyı Güney Afrika'ya davet eden ve geçmişlerinde apartheid rejimini görüşme masasında yıkmış olmak gibi başarıları olan politik ekip, bu tahammülsüzlüğü hayretle karşılayacaktır. Afrika Ulusal Kongresi'nin dünyanın en tahammülsüz rejimlerinden apartheid'in mezarının kazılmasında büyük payı olan siyah lideri Ramaphosa, Bana 2 gün verin, tarafları görüşme masasına oturturum iddiasıyla başladığı çabalarını 3 gün süreyle 2 ayrı oda arasında mekik dokuyarak bitirecektir. Misafirleri uçaklara dolup Belfast'a geri döndükten sonra yıllarca karşısındaki cephede apartheid'i savunmuş ve sonuçta görüşme masasında siyahların eşitliğini kabul etmiş eski hasımlarından Myra şöyle diyecektir.